Merhaba, ben Yusuf. Ninenar TR Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. John Maynard Keynes'in The General Theory of Employment, Interest and Money adlı eseri, modern makroekonominin kurucu metinlerinden biridir. Minotoshi Mitesiz'de yayınlanan bu kitap, klasik iktisadın piyasaların kendiliğinden tam istihdama döneceği varsayımına güçlü bir itiraz getirir. Keynes, ekonomik dalgalanmaları yalnızca fiyatların değil, toplam talebin, yatırım beklentilerinin ve para talebinin belirlediğini savunur. Bu nedenle eser, sadece teknik bir iktisat kitabı değil, aynı zamanda devletin ekonomi içindeki rolünü yeniden tanımlayan teorik bir dönüm noktasıdır. İşsizlik, durgunluk, faiz oranları, tüketim ve yatırım ilişkisini birlikte ele alır. Ayrıca Keynes'in savaş sonrası ve kriz dönemlerine bakışını anlamak için de önemli bir çerçeve sunar. Dünya ekonomisinin krizler, toparlanmalar ve kamu müdahalesi etrafında tartışıldığı her dönemde bu kitap yeniden gündeme gelir. Özellikle iktisat öğrencileri, politika yapıcılar ve ekonomi tarihine ilgi duyanlar için temel bir başvuru eseridir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, klasik iktisada karşı çıkan temel tez piyasa kendiliğinden tam istihdam yaratmaz, kitabın en önemli katkısı. Klasik iktisadın otomatik denge fikrine yöneltiği eleştiridir. Keynes'e göre bir ekonomi serbest bırakıldığında mutlaka tam istihdama ulaşmaz. Talep yetersizse üretim düşük kalabilir, işletmeler yatırım yapmaktan kaçınabilir ve işsizlik uzun süre sürebilir. Bu yaklaşım, ekonomik sorunları sadece arz tarafıyla açıklayan eski çerçeveyi kırar. Keynes, ücretlerin düşmesinin tek başına çözüm olmadığını da vurgular. Çünkü gelir azaldığında tüketim de düşer ve talep daha da zayıflar. Bu yüzden işsizlik, bireysel tercihlerin değil, sistemin toplam talep yapısının sonucu olarak görülür. Kitap, bu yönüyle iktisadı sadece piyasa dengesi hesabı olmaktan çıkarıp makro düzeyde bir istikrar sorunu olarak kurar. Türkiye gibi kriz dönemlerinde, iç talebin daraldığı ekonomilerde bu fikir özellikle anlaşılır hale gelir. Eserin etkisi, devletin pasif bekleyici değil, aktif dengeleyici bir aktör olması gerektiği düşüncesini güçlendirmesidir. İkinci olarak, etkin talep ilkesi. Üretim ve istihdamın merkezine toplam harcamayı yerleştirir, Keynes'in etkin talep ilkesi, kitabın teorik omurgasını oluşturur. Buna göre bir ekonomide ne kadar mal ve hizmet üretileceğini, sadece üretim kapasitesi değil, bu ürünlere yönelik toplam talep belirler. Hane halkı tüketimi, özel sektör yatırımı ve kamu harcamaları birlikte değerlendirilmeden istihdam düzeyi anlaşılamaz. Keynes, özellikle yatırımın oynak yapısına dikkat çeker çünkü yatırım kararları yalnızca matematiksel kâra değil, geleceğe dair beklentilere bağlıdır. Beklentiler bozulduğunda işletmeler yeni kapasite kurmaktan çekinir, bu da işsizliği artırır. Bu fikir, ekonomik büyümeyi üretim teknolojisinden çok harcama akışlarıyla açıklayan bir bakış açısı getirir. Etkin talep kavramı. Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde sanayileşme, kamu yatırımları ve büyüme tartışmalarında da dolaylı olarak yankı bulmuştur. Çünkü kalkınmanın yalnızca tasarrufa değil, talebi canlı tutan politikalara bağlı olduğu düşüncesiyle uyumludur. Kitap, bu nedenle ekonomiyi durağan bir mekanizma değil, beklentilerle şekillenen canlı bir sistem olarak sunar. Üçüncü olarak faiz. Likidite tercihi ve para talebi arasındaki ilişki, eserin en özgün bölümlerinden biri, faiz oranlarını klasik görüşten farklı biçimde açıklamasıdır. Keynes, faizin yalnızca tasarruf ile yatırım arasındaki doğal bir denge fiyatı olmadığını söyler. Ona göre faiz, insanların parayı elde tutma isteği, yani likidite tercihi ile yakından bağlantılıdır. Ekonomik belirsizlik arttığında bireyler ve firmalar ellerindeki nakdi korumak ister, bu da para talebini yükseltir. Para talebi arttığında faiz oranları da yükselme eğilimi gösterebilir. Bu yaklaşım para politikasının neden önemli olduğunu açıklar, çünkü merkez bankalarının attığı adımlar kredi koşullarını ve yatırım iştahını etkiler. Keynes'in para teorisi, özellikle kriz zamanlarında neden yalnızca para arzını artırmanın yeterli olmayabileceğini anlamaya yardım eder. Çünkü sorun bazen piyasada para olmaması değil, o paranın harcanmaması ve dolaşıma girmemesidir. Türkiye'de faiz, enflasyon ve kredi ilişkisine dair tartışmalar düşünüldüğünde bu bölümün önemi daha da belirginleşir. Keynes, böylece para piyasasını reel ekonomiyle kopuk değil, doğrudan bağlı bir alan olarak kurar. Dördüncü olarak, çarpan etkisi ve yatırım beklentileri. Kamu harcamalarının neden güçlü sonuç verdiğini açıklar, Keynes'in çarpan etkisi kavramı. Küçük bir harcama artışının ekonomide nasıl daha büyük bir gelir artışına dönüşebileceğini gösterir. Bir kişi ya da devlet harcama yaptığında, bu para başkalarının geliri olur ve onlar da bunun bir kısmını yeniden harcar. Böylece ilk harcama, zincirleme bir talep artışı yaratır. Bu mekanizma özellikle durgunluk dönemlerinde kamu harcamalarının neden etkili olabileceğini açıklar. Keynes'e göre yatırım beklentileri zayıfken özel sektör tek başına ekonomiyi canlandıramayabilir fakat altyapı, kamu işleri ve bütçe harcamaları talebi ayağa kaldırabilir. Bu fikir, ekonomik daralma dönemlerinde devletin neden borçlanarak harcama yapabileceğini teorik olarak temellendirir. Kitap, bunu ahlaki bir savunma değil, işleyiş mantığı olarak ele alır. Türkiye'de büyük altyapı yatırımları, istihdam programları ve kriz destekleri tartışılırken bu bakış açısı sıkça anılır. Keynes'in katkısı, harcamanın yalnızca bir maliyet değil, doğru zamanda kullanıldığında ekonomik toparlanma aracı olabileceğini göstermesidir. Son olarak, kitabın tarihsel etkisi, büyük buhrandan günümüz politika tartışmalarına uzanır, The General Theory of Employment. Interest and Money yalnızca kuramsal bir metin değildir. Aynı zamanda, Beast'ı 100 yıl ekonomi politikasını değiştiren bir dönüm noktasıdır. Büyük buhranın yarattığı yüksek işsizlik ve üretim çöküşü, Keynes'in argümanlarını tarihsel olarak anlamlı kıldı. Kitap, sonraki yıllarda kamu harcamaları, bütçe açıkları, istikrar politikaları ve merkez bankacılığı üzerine yürütülen tartışmaların temel referanslarından biri haline geldi. Özellikle savaş dönemi ve savaş sonrası planlamada, devlet müdahalesini meşrulaştıran bir çerçeve sundu. Bununla birlikte eser her dönemde aynı derecede kabul görmedi. Enflasyonun yükseldiği dönemlerde eleştirildi, fakat krizlerin derinleştiği zamanlarda yeniden önem kazandı. Bu dalgalı kabul, kitabın tek bir çağın ürünü olmadığını, ekonomik belirsizlik devam ettikçe canlı kaldığını gösterir. Türkiye dahil birçok ülkede büyüme, İşsizlik ve kamu müdahalesi tartışmaları sürerken, Keynes'in metni tarihsel olduğu kadar güncel bir referans olmayı da sürdürür. Bu yönüyle kitap, ekonomi düşüncesinin nasıl politika dili haline geldiğini anlamak isteyen herkes için temel bir eserdir. Sonuç olarak bu kitap, özellikle iktisat öğrencileri, kamu politikası ile ilgilenenler, merkez bankacılığı ve maliye politikası üzerine çalışanlar, ayrıca ekonomik krizlerin nedenlerini anlamak isteyen okurlar için uygundur. Kuramsal derinliği nedeniyle kolay bir giriş metni değildir, fakat modern makroekonominin mantığını doğrudan kaynağından okumak isteyenler için vazgeçilmezdir. Eserin en büyük yararı, işsizlik ve durgunluğu bireysel hatalarla değil, toplam talep, beklenti ve para piyasası ilişkisiyle açıklamasıdır. Bu sayede okuyucu, ekonomik sorunlara daha geniş bir çerçeveden bakmayı öğrenir. Benzer iktisat kitaplarından ayrıldığı nokta, yalnızca bir teori sunması değil, ekonomi politikalarının nasıl düşünülmesi gerektiğini kökten değiştirmesidir. Klasik denge anlayışını sarsar. Devlet müdahalesini merkezi tartışma haline getirir ve kriz dönemlerinde pasif bekleyişin neden yetersiz kalabileceğini gösterir. Bu nedenle kitap hem tarihsel bir başyapıt hem de güncel politika tartışmalarını anlamak için güçlü bir rehberdir. Destek olmak isterseniz, John Maynard Keynes kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.